Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. Değerli dinleyenlerimiz, biz din görevlileri zekat konusunu anlatmayı Ramazan'ın sonuna bırakınca isabetli bir hareket yapmış olmuyoruz. Çünkü başlarda anlatılmalı ki Müslümanlar daha zekatlarını vermeden nelere riayet edeceklerini, nelerden kaçınacaklarını bilebilsinler. Onun için tam başında değilse de bugünlerde ve bugünkü sohbetimizde zekatı gücümüz nispetinde anlatmaya karar verdik. Hepinizce malum ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de 40 küsür yerde namazla zekatı beraber zikretmiş. Niçin böyle ikisini yan yana getirmiş? Namaz bedeni ibadetlerin temsilcisi, zekat da maddi mali ibadetlerin temsilcisi. Malum bizim dinimizde ibadetler üç şekilde yapılır. Ya malla, ya bedenle, ya hem malla hem bedenle. Zekat mal ile yapılan ibadetlerin temsilcisi olduğu için ve beş şarttan birisi olduğu için namazla beraber zikredilmiş. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Bünyel İslamu ala hamsin diye başlayan hadis-i şerifinde İslam'ın beş şartını sayarken onlardan birinin de zekat olduğunu açıkça zikretmiş. Tamam, genel durum bu. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Fakirlerin, mahrumların, zenginlerin mallarında sınırlı bir hakkı vardır buyurarak Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah-u Teala fakirlerin geçimini zenginlerin omuzuna yükledi, adını da zekat koydu diyerek Müslüman zenginlerin Müslüman fakirleri geçindirmek mecburiyetinde olduğu, bu isteğe bağlı, keyfe keder, fantazi bir görev olmadığını açıkça beyan etmişlerdir. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadaka maldan bir şey eksiltmez, matematik olarak eksiltiyor gibi görülse bile bereketini, feyzini artırır. Tıpkı bağın budanması, ağacın budanması gibi daha gür yetişmesine zemin hazırlar buyurmuş. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu da Rum suresinin 39. ayeti kerimesinde وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Allah'ın rızasını gözeterek zekatlarını verenlerin malları kat kat artırılır buyurmuştur. Bundan dolayı nefse mağlup olup da zekatı verince zor durumda kalacağımız, malımızın eksileceğini, biteceğini zannetmeyelim. Bu bir şeytan tehlikesidir, nefis vesvesesidir. Verilince hem büyük mükafat hem de malda bereketlenme ve artma var da bir de verilmemenin cezası var. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ Malları yığıp da zekata tabi olduğu halde zekatını vermeyenleri elim bir azab ile müjdele ya Habibim. Nedir o azap ya Rabbi? يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Dünyada zekatı verilmeyen mallar ahirette cehennem ateşinde kızdırılıp sahiplerinin yanlarına, sırtlarına, alınlarına damga olarak vurulur. Ve denilir ki, işte sırf nefsiniz için biriktirdiğiniz, içindeki fakirin hakkını vermediğiniz mallarınızın cezasını çekin denilir. Değerli dinleyenlerimiz, dünyada birkaç ekonomik sistem vardır. İnsan tabiatına uygun olmayan sistemler, 50 sene, 100 sene, 200 sene de yaşasa iflasa mahkumdur. İslam ekonomik sistemi 1400 senedir ayakta olduğu gibi tatbik edilip edilmemesi ayrı bir şey. Ama gerçekliğini muhafaza etmeye devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. İslam ekonomik sisteminin ana ayakları, sac ayağı nedir? Helalinden kazanacaksın. Kul hakkı yemeyeceksin. Helaline harcayacaksın. İçindeki fakirin hakkını da çıkarıp vereceksin. Diğer sistemlerin bir kısmı şahsa mülkiyet hakkı tanımamış, iflas etmiş. Bir şu anda yaşayan bir kısmı da istediği yerden kazansın, istediği yere harcasın denilmiş. Vahşi kapitalizm ortaya konmuş ve insanlar parası kadar değer bulmaya başlamış. Bizim dinimiz malın geçici bir nimet olduğunu, zenginlere hepsini verilen malın hepsini kendilerine harcamak üzere verilmediğini, içinde fakirin hakkı olduğunu beyan etmiş. Helalinden kazan, helaline harca, içindeki fakirin hakkını vermeyi unutma diyerek kıyamete kadar yaşayacak, gerçekçi, ayakları yere oturan, yüzde itibariyle de düşük bir yüzde olarak istenen, %2,5 yaklaşık ve fakat kârdan değil, mal varlığından, zekata tabi olan malların varlığından isteyerek de tatbiki mümkün ve geçerliliği uygulanması mümkün bir ekonomik sistem olarak konulmuştur. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, zekat İslam'ın köprüsüdür. Ez-zekatu kantaratul İslam buyurmuş. Köprünün en büyük vazifesi nedir değerli dinleyenlerimiz? Altında akan sudan yolcuyu boğmaktan kurtarmaktır. Eğer Müslüman zengin de zekatını verirse dünya malında boğulmaktan kurtulacak, fanilere gönül vermekten kurtulacak ve sahili selamete ulaşacaktır. Hadis-i şerifte bu köprünün kaç ayağının olduğundan bahsedilmiyor. Ama bendeniz konuyu anlatabilmek için bu köprünün üç ayağı olduğunu tasavvur ettim. Birinci ayak veren zengin, ikinci ayak verilen mal, üçüncü ayak da alan fakir. Bu üç ayağı öğrendik. Veren, verilen, alan. Bunlar da dinimizin öngördüğü şartlar nelerdir? Veren zengin olacak, bir. Müslüman olacak, iki. Akıl bali olacak, üç. Zengin olacak, Müslüman olacak, akıl bali olacak. Akıl bali olmayan çocuklara miras düşse onların malından zekat vermek gerekmez. Nisap miktarına ulaşmayana din zengin demiyor, bir şey vermesi gerekmez. Biraz sonra nisabı anlatacağım. Müslüman olmayana zekat vermek gerekmez. Okula kaydolmamış çocuk gibidir. Ona sözlü de yapmazlar, yazılı da yapmazlar ama sonunda alacağı bir diploması da yoktur. Ana konuya tekrar dönüyorum. Evet, zengin olmak şart ama zengin kim diye sorulduğunda insanlar kendilerini pek zengin kabul etmiyorlar. Bizim dinimiz kimin zengin olup olmadığını insanların inisiyatifine bırakmamış. Zengini ben tarif ederim demiş. Bendeniz şimdi dinimizin zengin tarifini dikkatinize sunmak istiyorum. Herkes kendisini bu ölçüye vursun, zengin mi değil mi anlasın. Var ise, mülkiyeti var ise evini hesaplamıyoruz. Kiradaysa zaten hesaplayacağımız bir şey yok, malı yok. Evinin içinde kullandığı eşya her neyse hesaplamıyoruz. İsrafa girdiyse hesabı Allah'a hesabını kendi verir. Var ise şartıyla bindiği otomobilini de binit vasıtasını da hesap etmiyoruz. Bu üçü dışarıda bıraktıktan sonra, bu zaruri ihtiyaçları dışarıda bıraktıktan sonra menkul gayrimenkul, her ne kadar malı varsa, döviz, ziynet eşyası her ne varsa topladığımızda 80 gram altın ki 80.18 ama küsuratı şimdilik girmeyelim diyorum. 80 gram altın ki yaklaşık olarak 550 bin lira tutuyor. Malumunuz altın her gün iniyor çıkıyor. Demek ki tekrar özetliyorum. Evi içindeki eşyası ve bindiği otomobili hariç 550 bin liralık malı olan kişi dinen zengindir. Bu mallar gözden geçirilecek. Zekata tabi ise hemen ikinci ayağa geçmiş olduk. Ve üzerinden bir yıl geçmiş ise, helalden kazanılmış ise bu maldan zekat verilecektir. Üç tane şart koştuk bak mal için. Bir, helalinden kazanılmış olacak. İki, üzerinden bir yıl geçmiş olacak. 3 zekata tabi mal olacak. Ne demek hocam zekata tabi mal? Bir din kardeşimizin 4 tane dairesi olsa, birinde otursa, 3'ünü kiraya verse, o kiralarla da geçiniyor olsa, dinen zengindir, zekat vermesi gerekmez. 2 tane otobüsü, 4 tane kamyonu olsa, dinen zengindir, o kamyonların zekatından, otobüslerin zekatından zekat vermesi gerekmez. 50 milyonluk fabrika kurmuş, demirbaşları yerleştirmiş, çalışmaya başlamış. Fabrikanın o değerinden zekat vermesi gerekmez. Bunların dışındaki mallarını hesapladığında 550 bin lirayı buluyor, üzerinden de bir yıl geçmişse zekat vermesi gerekir. Dinimizin zekat babının 3 konusunda teşvik unsuru olduğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Birisi mesken. Depremde yıkılınca meskenin ne demek olduğunu anladık. 2. Zenginler sadece kendilerine yetecek kadar ev yapsalardı, fakirler başını sokacak yuva bulamazlardı. 2. teşvik unsuru hayvancılık. Hayvancılıkla uğraşanlara bizim dinimiz büyük büyük muafiyet sınırları bırakmış. Hemen arz edeyim bu söz buradayken. 40 koyunda bir koyun istiyor, 121'e kadar bir koyun istiyor, 121 derse iki koyun istiyor. Teşvike dikkat edin. 29 tane büyükbaştan zekat istemiyor, 30 olursa 30'dan bir tane büyükbaş istemiyor, 2 yaşında bir dana istiyor. Fabrikaya şu kadar yatırım yapmış, onun değerinden zekat istemiyor, gelirinden zekat istiyor. Evlerin gelirinden, dükkanların gelirlerinden, nakil vasıtalarının gelirlerinden zekat istiyor. Böylece bir teşvik unsuru dinimiz kabul etmiş. Bunun aksini düşünüp de güya daha kraldan çok kralcı geçiniyor gibi, daha çok verilsin niye böyle söyleniyor diyen insanlar gerçekçi değil. Oturduğu evden versin, mal kendinin değil mi? Bindiği arabadan versin, mal kendinin değil mi? Fabrikadan versin, 50 milyonu yatırmış da efendim şu kadarı mı esirgiyor diye söyleyenler, bir, ilmi bir dayanakları yok. 2, türbüne oynuyorlar. Bak ne güzel, ne iyi, bak çok verilmesini istiyor şeklinde popülist davranışlara mağlup oluyorlar. Oysa ki eğer evlerin değerinden zekat verilseydi, dükkanların değerlerinden zekat verilseydi, nakil vasıtalarının değerlerinden zekat verilseydi, taşınan insanlardan alınan ücretler artacaktı. Kiraya verildiğinde kiracıdan alınan ücretler artacaktı. Dükkanlar kiraya verildiğinde kiradan alınanlar artacaktı. Fabrikanın imal ettiği malın üstüne bir de demirbaş zekatı konunca yine tüketiciye bu yansıyacaktı. Bakınız, 4 milyon 800 bin lira değerindeki kiradaki evinin değerinden zekat verilecek olsa 120 bin lira zekat vermesi gerekiyor. Bu kişi kiraya verirken diyecek ki her ay 10 bin lira zaten zekatı tutuyor. Ben bunu 30 bin liraya vereyim ki 20'de bana kalsın. Yok değerinden zekat istemiyoruz deyince 20 bin liradan kiraya vereyim. O kiranın da %2,5'unu veririm, o dokunmaz diyecek. Dolayısıyla fakirler daha ucuza ev bulabilecekler. Bugün kiraların nerelere çıktığını hepimiz biliyoruz. Ama gayrimenkullerin değeri de arttı. Adamın 10 milyonluk dairesi varsa kiraya vereceği zaman 250 bin lira zekatı tutar. Öyleyse ben şu kadar daha üzerine koyayım ki bana para kalsın diye yüksek kiralara vermek mecburiyetinde kalacaktı. Hayatın gerçeklerini bilerek konuşmamız lazım. Neticeten bu mallar gelirleriyle zekata tabidir, değerleriyle zekata tabi değildir. Malların zekat verilmesi için dedik ki helal olması lazım. Ha, haramdan kazanmışsak demek ki zekat verilmez, kurtuluruz diye kimse düşünmesin. Haramdan kazanılan malın tamamı elden çıkarılacak. %2,5 vermekle temizlenmiş olmaz, görev yerine gelmiş olmaz. Malların üzerinden bir de bir yıl geçmesi lazım dedim. Bir yılı hesaplayabilmek için her Müslümanın eline geçen meblağın ve de menkul gayrimenkul malların 80 gram altına ulaştığı tarihi zekat günü olarak yazması lazım. Zekat günü olarak tespit etmesi lazım. İnsanlar doğum gününü tespit ediyor, evlenme yıl dönümünü tespit ediyor. Zekat gününü de tespit edecek ki üzerinden ne zaman bir sene geçtiğini hesap edebilsin. Bu tespitte kameri aylara göre olursa Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce gibi, Muharrem gibi hiç problem yok. O ayın o günü geldiğinde zekatla mükellef olacak ve imkanı varsa hemen verecek. Ramazan'ı beklemesi de gerekmez. Zekat bir Ramazan ibadeti değil, herkesin zenginliğinin yıl dönümünde vermesi gereken bir ibadettir. Böyle uygulanırsa bütün sene zenginlerden fakirlere para aktarımı devam edecek, fakirler de geçimlerinde sıkıntı çekmeyeceklerdir. Şimdiki uygulama, herkes Ramazan'da verince bir kere zenginin fakirin eline nisap miktarından daha fazla mal geliyor ki bu doğru değil. Ondan sonra da fakirler, zenginler fakirlerin yanına uğramıyorlar. Diğer aylarda fakir geçim sıkıntısı çekiyor. Mutfak masrafı devam ediyor, kira devam ediyor, çocukların okul masrafı devam ediyor. Altını çizerek söylüyorum. Herkes kendi zengin olduğu tarihte zekatını verecek olursa fakirler bütün sene rahat geçinme imkanı bulacaktır. Bu üzerinden bir sene geçmenin birkaç şıkkı daha vardır. 10 milyonluk sermaye ile alışveriş yapan, ticaret yapan bir kardeşimizi düşünelim. 11 ay hiçbir iş yapamasa, zekat gününe bir ay kala 1 milyon kazansa, o 1 milyonun üzerinden bir yıl geçmesini daha beklemeyecek. O 10 milyona dahil ederek beraber zekatını verecek. Hatta bu bir ay değil, zekat gününden bir gün evvel kazanılsa yine zekata tabi olacak. Hiç kazanılmadı, 10 milyon 10 milyon olarak kaldı. Geçen sene verilmişti, bu sene tekrar verilecek. Hayır, aynı da kalmadı, 9 milyona indi, 1 milyon da zarar etti. Olsun, bu sene de 9 milyonun kir verilecek. Ta ki 80 gram altın seviyesine, 550 bin lira bugünkü parayla seviyeye ininceye kadar zekat verilmeye devam edecektir. Zekat hesabı yapılırken, zekat günümüz çok önemli çünkü arsalarımızın, evlerimizin, inşaatımızın bilhassa yapıp satmak üzere yapanlar için kastediyorum. Değerini hesap edebilmek için, kumaşımızın, ticaret için dükkanda bulunan ayakkabımızın, avizemizin, halımızın değerlerini tespit edebilmek için zekat gününü bilmemiz lazım ki malların zekat günündeki değeri hesap edilecek, zekat borcu hesaplanacak, varsa verilecek, yoksa dövize veya altına endekslenecek, ele geçtikçe verilerek onlar bitirilecektir. Kulaklar çınlasın. Bir dostum dedi ki, hocam ben bu işin içinden çıkamıyorum. 250 dairelik inşaata giriyoruz, bitiriyoruz, 300'lük giriyoruz. Bunun da hepsi birden bitmiyor. Kimisi kabada, kimisi incede, kimisi tamamlanmış. Ben bu işi nasıl hesaplayacağım? Dedim ki, zekat gününü biliyor musun? O da ne dedi? İlk dedim, nisaba sahip olduğun günü bilirsen. Bilmiyorum ama dedi hocam. Tamam, şimdi tayin et dedim. Şimdiye kadar bilmiyorsan bir gün tayin et. O gün geldiğinde kabada olan kaç dairen var? 50. Bugün mal etsem kaça mal ederim? Dükkanında kaç çift ayakkabın var? 1500. Bugün alsam kaça alırım? Dükkanında kaç metre kumaş var? 2500 metre. Bugün alsam kaça alırım? Sorusuna cevap vererek o zekat günündeki değerini hesaplayacaksın. %2,5'dan da zekatını hesaplayacaksın. İmkanın varsa vereceksin, yoksa yıl içine yayarak verebilirsin. Ama zekat borcunu zekat gününde tespit edeceksin ki kaç lira vereceğini bilesin. Verdikçe o hesaptan düşerek sıfıra indiresin. Biraz evvel dedim ki kiradaki daireler zekata, değeriyle zekata tabi değil. Dükkanlar zekatıyla tabi değil. 39 koyuna kadar zekata tabi değil. Anladım bunu da. Adam 10 koyun alıyor, satıyor 10 koyun daha alıyor. Satıyor 12 koyun alıyor, satıyor 15. Bu koyunların tamamı zekata tabi çünkü onun için ticaret malı. Bir başka kardeşimiz bir daire alıyor, satıyor bir daire daha alıyor, satıyor bir daire daha. Bunun değeri zekata tabi çünkü ticaret malı. Bir kamyon alıyor, satıyor bir kamyon daha alıyor. Otobüs alıyor, satıyor. Taksi alıyor, satıyor. Otomobil alıyor, satıyor. Bunlar değeriyle zekata tabi. Çünkü onlar ticaret malıdır. Demirbaş değildir. Kullanmak için elde tutulmuyor. Ev ve otomobil, hatta hac için biriktirilen paralar da, ev içinde biriktirilen, otomobil içinde biriktirilen, hac için biriktirilen paralar da zekata tabidir. Ta ki bu yerlere verilinceye kadar veya pazarlık yapılıncaya kadar. Elinde 5 milyon vardı, gitti 4 milyon liralık eve pazarlık yaptı. Onu da taksitle alıyor. İlla hepsini vermesi şart değil. 60 ayı da taksit yaptırdı. Ne yapacak? Elindeki 1 milyondan da bir yıl içerisindeki ödeyeceğini, gelecek sene zekat gününe kadarki ödeyeceği borçları da düşecek. Geriye kalan mal eğer nisap miktarından 550'den fazla ise verecek. Az ise vermeyecek. 20 milyon olduğunu düşünelim. 5 milyonluk ev almış, 3 milyonunu borçlanmış. 20 milyondan o 3 milyonu da bir sene içinde ödeyeceğini kabul edelim. 3 milyon bir sene içinde ödeyeceği için düşer, geriye kalanın zekatını verir. Yok böyle olmayıp da şurada 2 milyonum var ama ev için biriktiriyorum, 1,5 milyonum var ama araba alacağım diyen kişilerin bu malları, bu paraları zekata tabi olduğu gibi hanımla beraber hacca gideceğiz, gidebilmek için şuraya biriktiriyoruz, bir milyonumuz var, başka paramız yok. Hacca yatırılıncaya kadar veya hac çıkıp da varıp müracaat edinceye kadar bu paralar zekata tabidir. Hangi borçlar mevcut maldan düşülmez? Bir dairesi varmış, oturuyormuş, ikinci daire almış 20 milyona, 15'ini ödemiş, 5 milyon oraya borcu var. Elinde de 10 milyon daha nakit parası var oturduğu evde kendisinin. Bu 5 milyon borcunu elindeki 10 milyondan düşemez. Çünkü ikinci daire, üçüncü daire, dördüncü daire kendisi zekata tabi olmadığı için onlara olan borç da eldeki mevcuttan düşülmez. Ama oturmak için bir ev almış, o eve olan borcu bir yıl içinde ödenecek miktarını elindeki meblağdan düşebilir. Bir de haramdan elde edilen borçlar zekatla kapatılmaz. Bir fakir olur ya yanlışlık yaptı, içkiye borçlandı, kumara borçlandı. İşte bahisler çıkıyor bugün biliyorsun, ocaklar söndürüyor. Borcum var, zekattan karşılayamayız. Bankadan kredi almış, dikkatinizi rica ediyorum. Oraya faizle borçlanmış. Bir ana parası var, 1 milyon, 250 bin lirada faiz yükü gelmiş. O 1 milyonu başka bir Müslüman zekatından karşılayabilir ama 250 bin lirayı karşılayamaz. Çünkü faizden, haramdan doğan borcun zekattan ödenilmesi caiz değildir. Zekata tabi olmayan ikinci, üçüncü daire veya dükkan veya otomobil veya kamyon satılıp da nakde dönüşecek olursa hesabı nasıl yapacağız? Eğer zekat günümüzden bir gün evvel satılıp bütçeye girmişse, bütçemizde de zaten 550 yani 80 gram altın varsa hepsinin beraber zekatı verilecek. Bir gün sonra satılmışsa gelecek senenin zekatına tabi olacak. Zekat bir kar vergisi değildir, mevcut vergisidir, mal vergisidir, zarar edilse bile verilecek. Zekat sadece Ramazan'da değil bütün sene verilecek dedik. Maaşların zekatı nasıl verilecek? Diyelim ki 40 milyon maaş alıyor, 40 bin lira maaş alıyor. Her sene 1000 lira vermesi gerekir diye bir kural yok. Elinde biriktirdiği 80 gram altın karşılığı meblağ var mı? Nisaba malik olmuş mu? Oldu. O gün o seneki zekatını hesapladı, verdi veya yıl içinde verdi. Ondan sonra maaşının her 40'ta birini vermesi gerekmez. Gelecek sene zekat gününde bakacak eline ne kalmış. 40 bin lira maaş alıyor ama 5 tane nüfusu var, anası yanında, babası yanında, hastası var. Zaten yetiştiremiyor. Bunun maaşından zekat vermesi gerekmez. Maaş geliri ayrı, kira geliri ayrı, zekata tabi diye bir şey yok. Mevcut aile bütçesinde kişinin daha doğrusu aile demeyeyim, kişinin şahsi bütçesinde ne birikmişse zekat günü geldiğinde ona bakılacak, nereden geldiğine bakmayacağız. Nereye gitmiş ise, caiz olmak şartıyla nereye gittiyse, gidenler de bir gün evvel gitmişse, elden çıkmışsa zekat meblağından düşülecektir. Toprak ürünlerinde 625 kilo nisaptır ayrılacak. Onun dışında buğday, arpa, soğan, sarımsak, domates, biber ne varsa, elma, armut, portakal, geriye kalan eğer sadece yağmur suyuyla yetiştiriliyorsa onda biriyle, yok parayla sulanıyorsa, gübre veriliyorsa, masraf ediliyorsa 20'de biriyle zekata tabidir. Buraya yeni bir cümle daha koyuyorum. Toprak mahsulleri elde eden kardeşlerimiz, eğer çıkan ürünün tamamından, komplesinden zekat vermek isterse, masrafları düşmeden vermek isterse %5, masrafları düşüm de öyle vereyim derse geriye kalanın %10'undan zekat vermesi gerekir. İlla toprak mahsullerinin zekatı toprağın başında olanlar tarafından verilecek diye bir kural yok. Kardeşimiz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de oturuyor ama memleketten fındık geliyor, daha doğrusu çıkıyor. İlla kendinin gelmesi gerekmez. Bir ton fındık, 100 kilosu bunun eğer yağmur suyuyla sulanıyorsa zekat. Yok masraflar varsa 50 kilosu zekat. Ya 50 kilosunun verilmesini telefon edecek, fakirlere verilecek ya da 50 kilosunun veya 100 kilosunun neyse yağmura göre parası fakirlere verilecektir. Diğerleri de öyledir. Sadece evler etrafındaki fındık, elma, armut, domates, biber gibi evin mutfağına harcanan veya yıl içinde evde tüketilen toprak gelirleri zekata tabi değildir. Zekatın vergiyle alakası yoktur. Verdiğimiz vergileri zekata sayamadığımız gibi verdiğimiz zekatı da vergiden düşmeye kalkmayacağız. Vergi devlete, zekat fakire gidecektir. Zekat fakirin hakkıdır, vergi devletin hakkıdır. Birbirleriyle karıştırmayacağız. Zekat alacak fakirin Müslüman olması kafidir. Fakir olacak, Müslüman olacak. Namazında, abdestinde mi değil mi? Olursa tercih sebebidir. Olmasa da verirsek caizdir. Biz zekatımızı vermiş oluruz, o da. Biz verdikten sonra içkiye verirse, kumara verirse sorumlu kendisidir. Ama böyle bir tehlike varsa her ay kiranı vereyim ya da hanımına vererek, çocuğuna vererek verdiğimiz paranın başka yerlere gitmesini önleyecek tedbirler alma hakkına sahibiz. Ama Müslüman ve fakirse biz ona verdiğimiz zaman zekatımızı vermiş oluruz. Burada zekatı verirken illa bu benim zekatımdır diye söylemeye gerek yok, fıtram diye söylemeye gerek yok. Zekata niyet etmek şart. Bir de temlik dediğimiz malın fakirin mülkiyetine geçmesi şart. Evimde otur kira almayayım, zekata sayayım. Olmaz. 10 tane fakiri çağırayım, bir yemek vereyim, yaptığım masrafı zekata sayayım. Olmaz. Çünkü bunlarda fakirin tasarrufuna geçen bir mal yok. İstifadesine sunulan bir şey var. Ama 10 tane fakire 10 tane gıda paketi yapar verirsem zekata sayabilirim. Çünkü mal eline geçmiştir. İsterse satar, isterse değiştirir, ne isterse yapar, hediye edebilir. Mal fakirin eline geçmiş olacak. Niyet de verilmeden önce veya, kelimeleri seçerek söylüyorum, mal, verdiğimiz mal henüz fakirin elindeyken yapılmış olma şartı vardır. Biz fakire niyetsiz verdik, yani bizim aklımızdan da zekat diye geçmedi. İki gün sonra zekata saymak istiyoruz. Hala elinde duruyorsa, bir ayın ise seccade gibi, ayakkabı gibi vesaire sayabiliriz. Para gibi ve elinde duruyorsa yine sayabiliriz. Ama ikinci, üçüncü şahsa geçmiş, harcanmışsa sayamayız. Bir zengin bir fakir kardeşinin İznini almadan borcunu öderse kendi adına sadaka vermiş olur, zekata sayamaz. Müsaade eder misiniz falan yere olan borcunuzu ödeyeyim diyecek. O da olur deyince fakirin vekili olarak oraya ödemiş olacak. Kardeşim müsaade edersen ben sana şu kartı veriyorum. Her ay 1000 liraya kadar, 3000 liraya kadar, 5000 liraya kadar harcama limiti tanıyorum. Benim hesabıma gelecek, ben ödeyeceğim. Caizdir. Bir manava, bir kasaba gidip falanca Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in bir ay içerisinde alacağı hesabı ben ödeyeceğim. Ahmet Bey'in de bundan haberi olacak, fakirin haberi olacak. Böylece de ödemek caizdir. Ev sahibine varıp Ahmet Bey'in kirasını her ay ben ödeyeceğim deyip Ahmet Bey'den de izin almak şartıyla bu kira ödeyerek de verilebilir. Bir fakire nisap miktarından fazla zekat vermek caiz değildir. Nisap miktarını geçince kendisi de zengin olur. Üzerinden bir sene geçer de o miktar daha aşağı inmezse onun da zekat vermesi gerekir. Daha aşağı inerse vermesi gerekmez. En fazla bir nisap miktarı, yani 550 bin lira verilebilir dedim. Ama oturduğu eve borcu var, 2 milyon da daha borcu var, bu sene içinde de ödeyecek. Bu kişiye 2,5 milyona kadar zekat verebiliriz. 2 milyonu onu borçtan kurtarır, 500 bin de onun hakkıdır. Altın ve gümüş cinsinden olan bütün ziynet eşyaları zekata tabidir. Sorumlu olan da hanımın kendisidir. Mal kiminse yükümlülük ona aittir. İnci, yakut, zümrüt gibi eşyalar kişiyi dinen zengin kılar, eğer 550 bin liraya ulaşıyorsa zekat alamaz hale getirir. Ama zekat vermesi gerekmez çünkü bunlar zekata tabi değildir. Verilen zekattan dolayı fakirden herhangi bir iş istenemez. Bahçeye uğrasan da biraz fidanları elden geçirsen ya da yenge bize uğrasa da çamaşırları yıkasa gibi menfaati kendisine dönecek herhangi bir faaliyet, iş, hizmet istenemez. Dula, yetime, öğrenciye, memura zekat verilir mi diye soruyorlar. Bu sıfatların hiçbirisi önemli değildir. Fakirse verilir, fakir değilse verilmez. Ölçü fakirliktir. Dulluk, yetimlik, öğrencilik, memurluk değildir. Memur var ki kendisi zekat verecek, memur var ki biz ona zekat veririz. Dul var, milyonluk mirasa konmuş. İlla dul diye zekat almaya hak kazanabilir mi? Kazanamaz. Öğrenci var, kendine ait 2 milyon liralık malı var. Buna zekat verilmez. Öğrenci var, zor geçiniyor. Biz ona burslarla zekat veririz. Burs vereceğimiz öğrencilerin kendi mallarına bakarız. Babasının malına bakmayız. Milyonerin çocuğu bile buluğa erdikten sonra kendi malıyla hükme tabidir. Babasının malını hesaplamayız. Buluğa ermeden evvel babasının malına bakarız. Yola, okula, camiye, hastaneye zekat verilmez. Zekat fakirin hakkıdır, mutlaka fakire verilmesi gerekir. Vakıflar, dernekler aracılığıyla zekat vermek caizdir. Bir şartla ki bizden bu zekatı alan dernekler ve vakıflar bunu fakire ulaştıracaklar. Binanın yapımında kullanmayacak, binanın içinin teçhizatında kullanılmayacak, demirbaşlarda kullanılmayacak. Fakirin alıp gideceği bir şey fakire verilirse 100 tane battaniye dağıtılır, yavrularım bu battaniye sizin okuldan ayrıldığınız zaman alıp götürebilirsiniz diyebilirse onu zekata sayabilir. Onun dışında ranza aldık, burada demirbaş. Yatak aldık, burada demirbaş. Öğrenci Ahmet gider, Mehmet gelir yatar. Bunlar zekata sayılmaz. Fıtra her sene ailenin ailede bulunan fertler başına vermesi gereken vacip bir görevdir. Bir insan, bir baba daha doğrusu, kendisinin ve buluğa ermeyen çocuklarının fıtrasını vermekle yükümlüdür. Eşinin ve bali olan büyük çocuklarının fıtrasını vermekle yükümlü değildir. Ama verirse de geçerlidir. Fıtrayı verirken de bu fıtradır, kabul ettin mi demeye gerek yoktur. Fıtralar bu sene 240 lira olarak tayin edilmiştir. Bu miktar en az miktar demektir. Herkes mutfağındaki harcamasına göre 300, 500, 1000, 1 milyon, 2 milyondan da fıtrasını verebilir. Yukarısı daha teşvik edilir, sevabı artar. Bir de fidye var biliyorsunuz. Neydi o? Tutulamayan oruçlara karşılık verilen meblağa da fidye diyoruz. O da fıtra ile aynı meblağdır. Yani kaç gün oruç tutamamışsa hastalığından dolayı, parantez açıyorum, ileride de iyi olmayacak, iyileşmeyecek bir hastalıktan dolayı tutamamışsa fidyesini verecek. İleride iyileşmesi umulan bir hastalıktan dolayı tutamamışsa bekleyecek, iyileşince kazasını yapacak. Ama iyileşmeyecek, ömür boyu devam edecek bir hastalıktan dolayı 10 gün orucunu tutamamışsa 10 çarpı 40, 240. dan fidyesini verecek. O da asgari fidyedir. Maddi durumu iyiyse 500'den de 1000 liradan da verebilir. Zekat konusunu vakti daralı sıkıştırarak anlatmaya çalıştım. Cenab-ı Allah verdiklerimizi, tuttuklarımızı, kıldıklarımızı kabul eylesin. Sıhhat ve afiyetle daha nice Ramazanlara ulaştırsın. Zekat gününü bilmeyen kardeşlerimizin zekat gününü belirlemesini nasip eylesin. Her sene o gün geldiğinde mallarının o günkü değerini hesaplayıp altınının, dolarının, dövizinin, gümüşünün değerini, ayakkabısının, dükkandaki kumaşların değerini zekat günündeki değerinden hesap ederek borcunu tespit edip eline geçtikçe vererek, ama onu da fakirin hakkı geçmesin diye, enflasyondan kaybetmesin diye dövize veya altına endeksleyerek vermemizi, vermenizi nasip eylesin. Zekat alma konumunda olan fakirlerin de ben bu parayı alayım da hacca gideyim diye hac parası biriktirmeye kalkmaması lazım. Zekat parasıyla hacca gidilmez. Çünkü hac için biriktirinceye kadar ben bu kadar aldım, biraz da başka fakirlere verin deyip onu başka fakirlere göndermesi lazım. Bir insan hayrına bir fakiri hacca gönderebilir, giden de hacı olur. Ama ben zekat paramdan hacca göndermek istiyorum derse o zekat olmaz. Zekat parasıyla hac ve umre yaptırılmaz. Dedikten sonra hepinize selam, hürmet, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.